Ayrım 11, sayfa 93. Yalan 3. Karabekir, Atatürk ve din. Atatürk, dini ve namusu olanlar kazanamazlar demiştir. Atatürk, Kur'an'dan Araboğlu'nun yaveleri diye söz etmiştir. Atatürk, Müslüman Türkleri Hristiyan yapmak istemiştir. Karabekir'in takıntısı Atatürk ve din. Karabekir, Kur'an-ı Azimüşşan Türkçe'ye çevrilemez. Atatürk, niçin çevrilemez efendim? Bu sözünüz Kur'an'ın manası yoktur demektir. Karabekir, hayır efendim ama mesela Elif Lam Mim ne diyeceğiz buna? Atatürk, ne demektir Elif Lam Mim? Karabekir, meçhul efendim. Atatürk, öyleyse karşısına bir sıfır koyar çevirmeye devam edersiniz. İlginçtir. Bazı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları Atatürk'ü aşağılamak, bazı Atatürkçüler ve Cumhuriyetçiler ise Atatürk'ü yüceltmek için Atatürk'ün din-İslam karşıtı olduğunu iddia etmektedirler. Çünkü din-İslam karşıtlığı kimilerine göre aşağılık, kimilerine göre ise yüce bir tutumdur. Bu kişiler gerçeğin değil, kendi gerçeklerinin peşindedirler. Atatürk'ün din karşıtlığına, hatta İslam düşmanlığına yönelik yıllardır sürekli tekrarlanan sözüm ona belgelerden biri Kazım Karabekir'in Atatürk ve din konusunda anlattıklarıdır. Evet, tabii ki anılar da birebir tarihi belgedir. Ancak anıların tarihi belge olarak kullanılması için başka belgelerle desteklenmesi, eleştirilmesi, bir anlamda doğruluğunun kanıtlanması gerekir. Bu bölümde Kazım Karabekir'in kitaplarında, anılarında geçen Atatürk ve din konulu bazı iddialarını başka belgelerle, hatta bizzat Karabekir'in farklı zamanlarda yazdıklarıyla karşılaştıracağım. Bakalım ne kadarı doğru, ne kadarı yalan. Din ve namus tartışması. Tarih 10 Temmuz 1923. Yer Ankara tren istasyonu. Karabekir anılarında o gün orada Atatürk'le aralarında din konusunda bir tartışma yaşandığını belirtip şunları anlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa, dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir olmaya mahkumdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz. Partiyi, CHP, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınmak kolay ve çabuk olur. Dini ve ahlaki inkılap yapmadan önce hiçbir şey yapmak mümkün değildir. Bunu da ancak bu prensipleri kabul edebilecek genç unsurlarla yapabiliriz. Karabekir, Atatürk'ün bu sözlerine şöyle yanıt verdiğini belirtmiştir. Dinsiz ve ahlaksız millete bu dünyada hayat hakkı olmadığını tarih gösteriyor. Paşam, bu yeni akide bizi Bolşevikliğe götürür. Siz millet kürsüsünden haykırdınız ki sulhtan sonra millet safları içine çekilerek bir ferdi millet gibi yaşayacağım. Halbuki şimdi halkın asla hoşuna gitmeyeceği ve benim bile derin bir uçurum gördüğüm bir formülü zorla kabul ettirecek bir idare kurmaya gidiyorsunuz. Bunu yapmayınız. Milli birliğimiz sarsılır ve bir asalak tabaka halkın başına geçerek kanını emer. Hiçbirimizin hayatı uzun değildir. Bu milletin yeni sıkıntılara tahammülü yoktur. Planlı ve programlı olarak İstiklal Harbimizdeki ruhumuzla yürüyelim. İstiklal Harbini canıyla, kanıyla kurtaran milletimize hürriyet ve aşk saadetini tattıralım. Karabekir'e cevaplar. 1. Sırayla gidelim. 1. Bu iddia sadece Karabekir tarafından anlatılan, başkaca hiçbir tanığı olmayan tek taraflı bir iddiadır. 2. Yeri ve zamanı gelmeden kafasındaki devrimci düşünceleri ve planları en yakın arkadaşları da dahil hiç kimseyle paylaşmayan strateji ustası Atatürk'ün 10 Temmuz 1923 gibi Türk devrimi için henüz çok erken bir tarihte, henüz Lozan imzalanmamış, halifelik kaldırılmamış, tekke ve zaviyeler kapatılmamış, eğitim öğretim birleştirilmemiş, şeriye ve evkaf vekaleti kapatılmamış, Osmanlı hanedanı yurt dışına sürgün edilmemiş, medreseler kapatılmamış ve laiklik hayata geçirilmemiştir. Üstelik Karabekir gibi muhafazakar takılan birinin yanında ulu orta dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur diyerek dine saldırması her şeyden önce akla yatkın değildir. Atatürk o günlerde din konusunda çok dikkatlidir. Örneğin Ocak 1923'te İzmit'te Kılıçzade Hakkı'nın yeni kurulacak devletin bir dini olacak mı, yeni devlet bir din ile tedeyyin edecek mi sorusuna Atatürk o meşhur taktisyenliğiyle henüz zaman ve zemin uygun olmadığı için şöyle dikkatli bir yanıt vermiştir. Edilecek mi, edilmeyecek mi bilemem. Bugün mevcut olan kanunlarda aksine bir şey yoktur. Millet dinsiz değildir. Müteyyendidir ve dini de İslam'dır. Yani komünistlik gibi dini reddedecek ortada bir meslek yoktur. Atatürk 1923 ortamında verdiği bu yanıtın taktiksel bir yanıt olduğunu 1927'de nutukta şöyle açıklamıştır. Gazeteci muhatabımın sorusuna hükümetin dini olmaz diyemedim. Aksini söyledim. Vardır efendim. İslam dinidir dedim. Fakat ardından İslam dini fikir hürriyetine maliktir cümlesiyle cevabımı açıklama ve yorumlama gereği hissettim. Ocak 1923'te Kılıçzade Hakkı'ya hükümetin dini olmaz diyemeyen Atatürk'ün sadece 6 ay sonra Temmuz 1923'te Kazım Karabekir'e dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur demiş olması mümkün müdür Allah aşkına? Atatürk özellikle radikal devrimlerin öncesinde 1923 yılında yerli ve yabancı hiç kimseye din, İslam eleştirisi yapmamıştır. Örneğin o günlerde Asaf İlbay'ın "Paşam din hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum" sorusuna Atatürk şu yanıtı vermiştir. Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur, tefsirler, hurafeler gibi binayı fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşerek, zamanla sağlam temeller üzerinde yeni bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır. Görüldüğü gibi Karabekir'e güya dinsiz ve namussuz olalım diyen Atatürk, Asaf İlbay'a din vardır ve lazımdır, temeli çok sağlam bir dinimiz var demiştir. Atatürk 29 Ekim 1923'te yani Karabekir'e dinsiz ve namussuz olalım dedikten 3 ay sonra Fransız gazeteci Pernot'a dinimize bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor demiştir. 22 Ocak 1923'te Karabekir'e dinsiz ve namussuz olalım demeden 6 ay önce Bursa'da halka milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından söküp alamamıştır ve alamaz demiştir. Karabekir güya dinsiz ve namussuz olalım diyen Atatürk'ü dinsiz ve ahlaksız bir millete bu dünyada hayat hakkı olmadığını tarih gösteriyor diye uyardığını iddia etmiştir. Ancak Karabekir'in Atatürk'e böyle bir uyarıda bulunması da anlamsızdır. Çünkü bir gerçekçi olan Atatürk de milletler için dinin gerekli olduğunu düşünmektedir. Örneğin 1930'da aynen şöyle demiştir. Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din Allah'la kul arasındaki bağlılıktır. Yine Karabekir'in, paşam bu yeni akide, dinsizlik ve namussuzluk bizi Bolşevikliğe götürür diyerek Atatürk'ü uyardığı iddiası da çok anlamsızdır. Çünkü Atatürk de zaten Bolşevikliğe ve komünizme karşıdır. Nitekim 2 Aralık 1922'de Petit Parisien muhabirine verdiği demeçte biz ne Bolşevik ne komünist ne bir ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız demiştir. 3. Karabekir'in Atatürk'ün ağzından aktardığı dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir olmaya mahkumdurlar. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz şeklindeki sözler her şeyden önce Atatürk'ün üslubuna, yaşam görüşüne, gerçekçiliğine ve ahlak anlayışına uygun değildir. İşin ilginç yanı, Karabekir'in iddiasına göre güya 10 Temmuz 1923'te bizim dinsiz ve namussuz olmamızı isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı kendi ifadesiyle bir namus cephesiyle kazandığını belirtmiştir. Atatürk 27 Ocak 1923'te İzmir Hükümet Konağı'nda yaptığı konuşmada bu namus cephesinden şöyle söz etmiştir. İzmir ve çevresinin çok namuslu ve vatansever halkı hiçbir zaman bu hükümdar Vahdettin ile ve onun heyetiyle beraber olmadı, olmak istemedi ve olamazdı. Onun için derhal Redd-i İlhak adıyla kurduğu cemiyet aracılığıyla bütün halkı vatan savunmasına çağırdı. Bu nedenle o cemiyetin adını saygıyla anmayı bir borç sayarım. Bu girişimle düşman karşısında bir namus cephesi oluştu. Bu cephe çok büyük, maddi olarak çok kuvvetliydi denilemez. Fakat çok yüksek namus ve manevi kuvvete sahipti. Şüphe yok, bu namus cephesi bütün memleket için bir çağrı ve yüreklendirme, harekete geçirme cephesiydi. Bunu oluşturan insanlar çok iyi biliyordu ki bütün vatandaşlar bu cepheye koşacaktı. Gerçekten öyle oldu. Bütün millet gerçeği anladı. İşbirliği yaptı ve bu cephenin desteklenmesine koştu. Ancak düşmanlarımız bunu anlamamışlar ve buna imkan ve fırsat vermemek için derhal o namus cephesine saldırmışlardı. Efendiler, namus cephesi hiçbir zaman yıkılmaz, yenilemez. Bundan dolayı o cephe yıkılmamış, mağlup edilememiştir. Bir devir yaşıyoruz ki millet ve memlekete izzet, şeref, namus kazandırıyor ve muvaffakiyet, muzafferiyet veriyor. O da bu devirdir. Görüldüğü gibi Atatürk bizzat kendi ağzından koca bir Kurtuluş Savaşı'nı namus kavramıyla açıklamıştır. Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk'ten başka hiç kimse namus cephesi olarak adlandırmamıştır. Ona göre halkın işgallere karşı gösterdiği direnişle, yani Kuvayi Milliye Hareketi'yle bir namus cephesi kurulmuştur. Çünkü İzmir'in işgal edeceğini duyan vatansever İzmir gençlerin kurduğu Redd-i İlhak Cemiyeti ve işgallere karşı Anadolu'nun dört bir yanında kurulan direniş cemiyetleri, kelimenin ilk anlamıyla önce bireysel, sonra toplumsal namusu korumayı amaçlamıştır. Atatürk'ün ifadesiyle bu cephe çok yüksek namus ve manevi kuvvete sahipti. Görüldüğü gibi Atatürk, bırakın halkın namus anlayışını değiştirmeyi, halkın namusuyla ve manevi kuvvetiyle övünmektedir. 27 Ocak 1923'te, efendiler, namus cephesi hiçbir zaman yıkılmaz, yenilemez. Bundan dolayı o cephe yıkılmamış, mağlup edilememiştir diyerek namus kavramını yücelten Atatürk'ün 6 ay sonra 10 Temmuz 1923'te dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz diyerek namus kavramına saldırması düşünülebilir mi? 4. 10 Temmuz 1923'te Karabekir gerçekten de Atatürk'le din konusunda bir tartışmaya girmiş olabilir. Çünkü Atatürk tam da o günlerde benim dinde öze dönüş veya dinde yeniden yapılanma diye adlandırdığım bir projeye kafa yormaktadır. Atatürk o gün Karabekir'e bu projesinden söz etmiş olabilir. Yaşanan biçimiyle dini eleştirmiş de olabilir. Ancak Karabekir maalesef hep yaptığı gibi Atatürk'ün dinde yeniden yapılanma projesini, din dilinin Türkçeleştirilmesi, hurafelerle mücadele edilmesi ve bazı din eleştirilerini Atatürk'ün halkı dinsizleştirme ve namussuzlaştırma projesi olarak bize aktarmıştır. İleride göreceğiniz gibi Karabekir, olayların üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Atatürk'ten bir anlamda intikam almak amacıyla kaleme aldığı anılarında olayları karıştırmış, çarpıtmış, hatta zaman zaman açıkça olay uydurmuştur. 5. Bir olasılık da şudur. Atatürk din konusunda Karabekir'in nabzını yoklamak istemiş olabilir. Bazen yaptığı gibi muhatabını öfkelendirecek çok ağır şeyler söyleyip muhatabının, Karabekir'in tüm içini dökmesini amaçlamış da olabilir. Eğer bu olasılık doğruysa Atatürk amacına ulaşmıştır. 6. Son bir olasılık da şudur. Atatürk din konusundaki duyarlılığını bildiği Karabekir'le yarı şaka yarı ciddi dalga geçmiştir. Atatürk o gün gerçekten ne dedi? Karabekir ne anladı? Ne kadarını bize aktardı? Allah bilir. Ama Allah aşkına bırakın Atatürk gibi çağını aşmış bir strateji dehasını, kim gerçekten öyle düşünüyor olsa bile muhafazakar bir arkadaşına, üstelik çok zamansız bir şekilde ağzını aramak için bile olsa dinsiz ve namussuz olalım der. Bırakın tarihi, biraz mantık yeter bu bulmacayı çözmek için. 7. Karabekir'in en büyük çelişkisi ise şudur. Anılarında bir yerde Atatürk dinsiz ve namussuz olmamızı istiyordu diyen Karabekir, birazdan göreceğiniz gibi aynı anılarında başka bir yerde Atatürk Hristiyan olmamızı istiyordu diyecektir. Karabekir, din, iman üzerinden Atatürk düşmanlığı yapanlar gibi mantık gözetmeden Atatürk'ü Müslüman halkın gözünden düşürecek her yolu denemiştir. Karabekir'in Atatürk'e yönelik iddialarında gerçekten insanı güldüren bir mantıksızlık vardır. Örneğin Atatürk dinsiz olmamızı istiyorsa Hristiyan olmamızı isteyemez. Hristiyan olmamızı istiyorsa dinsiz olmamızı isteyemez. Çünkü sonuçta Hristiyanlık da bir dindir. Karabekir'in Atatürk karşıtlığı aklını karıştırmış, gözlerini kamaştırmış olsa gerek ki kitabındaki bu tür çelişkileri, mantıksızlıkları görememiştir. Çünkü Karabekir tek bir amaca kilitlenmiş, öyle ya da böyle Atatürk'ü İslam düşmanı göstermeye odaklanmıştır. Sonuçta dinsizlik isteyen Atatürk'te, Hristiyanlık isteyen Atatürk'te, İslam düşmanı Atatürk imgesine hizmet edecektir. Ayrım sonu. Sayfa 100.